Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Selami Şenel Hoca'yla yapılan mülakatın 3. bölümünü aktaracağız. Medeniyetimizin temeli Kur'an ve sünnettir başlığıyla yer almış dergide bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Hocam, Denizli medreseleri çalışmanızı hazırlarken Osmanlı bakiyesi pek çok hoca efendinin hayat hikayesine müttali oldunuz. Mesleğiniz de öğretmenlik. Geçmişi ve bugünü düşündüğümüzde nasıl bir Kur'an muallimi portresi çizersiniz? Üstadımızı gözünüzün önünde canlandırın. Gözünüzün önüne nasıl bir eğitimci portresi çıkıyorsa sorunuzun cevabı orada. Bugünün bir Kur'an muallimi üstadımız gibi olmalı. Bunu biraz açabilir misiniz? Muhterem Osman Efendi üstadımız İmam Hatip'te okurken Arapça derslerine giren Mahmut Bayram Hoca'dan zaman zaman bahsederler. Mahmut Bayram Hoca öyle iştiyakla derse gelirmiş ki bazen eğer Mahmut hocanız bir gün derse gelmemişse hazırlanın hocanın cenazesine gelirsiniz dermiş. Ders anlatırken silgi kaybolmuşsa hemen ceketiyle siler, o kadarcık bir vaktin bile boşa gitmesini istemezmiş. Hoca efendinin derdi sırf Allah rızası için öğretmek olduğundan kendini talebeden mesul hisseder. Oğlum, ben Kızıl Minare Camii'nde imamım. Eğer dersi anlamayan varsa ikindiden sonra gelsin, ben onlara dersi tekrar edeyim dermiş. Hoca nasıl bir öğretme aşkı içerisinde değil mi? Peki Mahmut Bayram Hoca'yı yetiştiren zat kim? Osmanlı'nın son devir müderrislerinden olan Hüsrev Aydınlar Hoca Efendi. Onunla ilgili de şu anlatılır. Hüsrev Efendi, Mahmut Bayram Hoca gibi 15-20 tane talebeyi toparlamış ve bunlara önceleri Fatih civarında bir yerde ders okutmuş. Onların içerisinde kolejlerde okuyanlar da varmış. Hoca Efendi onlara önce temel İslami ilimleri okutmuş. Uzun yıllar buna devam etmiş. Sonra Hoca Efendi rahatsızlanmış ve nefes darlığı, astım, kalp gibi hastalıkları ortaya çıkmış. Kendisi Çengelköy'de otururmuş. Tabii rahatsızlandığı için derslere gelip gidemez olmuş. Bunun üzerine talebeleri haftanın belirli günleri toplanıp ona ders okumaya gitmişler. Hocanın rahatsızlığı zaman içerisinde ilerlediği için bir süre sonra nefesi yetmemeye başlamış. Önce bir satır okuyor, sonra nefes alıyor, tekrar okuyor, dinleniyor. Bayağı eziyet çeker gibi bir hale gelmiş. Öğrenciler kendi aralarında konuşmuşlar. Biz yıllarca okuduk, artık kendi kendimize yetecek hale geldik. Hocamıza teşekkür edelim ve artık daha fazla yormayalım demişler. Hüsrev Hoca'ya da bunu ifade etmişler. Hoca Efendi kıbleye dönmüş, ellerini semaya kaldırarak, ''Ya Rabbi şahitsin, ben bırakmadım, onlar bıraktı.'' demiş. Böyle bir zat Mahmut Bayram Hoca'yı yetiştiriyor. Ondaki bu gayret Mahmut Bayram Hoca'ya inikas ediyor ve Osman Efendi üstadımız unutamadığı hocaları arasında zikrediyor. Dini ilimleri okutmak sadece bilgi aktarımıyla olmuyor. Hal de inikas ediyor. Talebe hocanın halini görüyor. Takva sahibi ise takvasını, hizmet heyecanı içindeyse gayreti diniyesini görüyor. Samimiyetini, ihlasını görüyor ve bu hasletler talebeye yansıyor. Hocanın ortaya koyduğu örneklik de eğitim öğretimin bir parçası. Eskiden İslami ilimlerin okutulduğu medreseler yatılı olurdu ve ekseriyetle camilere bitişik inşa edilirdi. Böyle olunca okutulan ilim aynı zamanda hayata da tatbik ediliyor. Mesela talebeler 5 vakit namazı cemaatle kılıyor. Yani sadece namazın ahkamını öğrenmiyor, ilim ve amel bütünlüğü kazanmış oluyor. Camide hocaların halkla olan münasebetlerini görüyor, adab erkan öğreniyor. Sürekli bir talim ve terbiye halinde oluyorlar. Hoca medreseye gelip dersini anlatıp gitmiyor. Hocam, medrese ve tekkelerin toplumdaki rolü hakkında bilgi verebilir misiniz? medrese de, tekke de ashabı Suffe'ye dayanıyor. Malumunuz Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretinin ardından Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanı sıra kimsesiz fakir sahabilerin barınması için bir gölgelik yaptırdı. Gerek Mekke muhacirlerinden gerekse daha sonra İslam'ı kabul edip Medine'ye hicret edenlerden yoksul, yakını bulunmayan sahabiler burada kalıyordu. Ashab-ı Suffe vakitlerini Resulullah'ı dinleyip ondan İslam'ın esaslarını öğrenerek geçirirlerdi. Bir süre sonra burası bir eğitim kurumu haline geldi. Zaman zaman Kur'an'ın nüzulüne şahit olurlar, Peygamber Efendimiz'e sorular sorarak birçok meselenin aydınlanmasına vesile olurlardı. Ashab-ı Suffe'nin eğitim ve öğretim işleriyle bizzat Peygamberimiz alakadar olurdu. Suffe'de dersler verirdi. Hatta onlara yazı yazmayı ve Kur'an okumayı öğretmek üzere hocalar tayin etmişti. Yani Mescid-i Nebevi sadece namaz kılınan bir yer değildi. Kur'an ve sünnetin öğretim merkeziydi. İşte İslam medeniyetinin temeli olan Medine şehrinin merkezi olan Mescid-i Nebevi, Kur'an ve sünnetin talim ve terbiye mekanı. Daha sonra kurulan bütün İslam şehirlerinde de bu örnek alınmıştır. Onun için bütün bir İslam medeniyetinin temeli Kur'an ve sünnettir. Bugün yeniden kendi medeniyetimizi inşa ve ihya etmek istiyorsak, müracaat edeceğimiz yer bu iki kaynak olmalıdır. Ömer Kirazoğlu ağabeyin bir ifadesini duymuştum. Bu millet üç kıtaya hakimken yalnız cami kültürüyle yetişmişti. Tekkeler de yine bir eğitim-öğretim merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir. Yani sadece tarikat adab ve erkanının tedris ve icra edildiği yerler olmamış, tefsir, hadis, fıkıh, siyer-i nebi, Türkçe, Arapça ve Farsça gibi birçok ilmin öğretildiği yerler olmuş. Gündüz vakti müsait olanlar camideki derslere katılmış, esnaf, tüccar gibi gündüz meşgul olanlar akşamları tekkelere gidip kendini dini konularda yetiştirmeye çalışmış. Yine zenginler tuttukları hocalarla konaklarında dersler ve sohbetler yaptırır, bunu bir hayır olarak görürlermiş. Ulemanın evleri ilme talip olan herkes için açık olurmuş. Hatta ulema ilmini sadece kendi kafasında tutmanın vebalinden kurtulmak için kendisine talebe ararmış. Yani yaygın bir okuma okutma sevgisi var. Köylerde bile halk kendi arasında toplanıp ilmini artırma gayreti içine giriyor. Okuma yazma bilen biri Müzekkin Nüfus Envarül Aşıkîn Ahmediye, Muhammediye gibi kitaplar okur, konu komşu da dinlermiş. Bugün mevlid okutma geleneği bu kültürden günümüze intikal eden bir parça. Bizim haftalık ev sohbetlerimizde aslında bir yönüyle bu geleneğin devamı mahiyetinde. Hocam konu sohbetlerden açılmışken kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Bu konuda bizim kendimizden yapacağımız tavsiyeler olamaz. Ancak büyüklerimizden seçtiklerimizi aktarabiliriz. Şöyle başlayalım. Tasavvuf yolunun bir adı da nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesidir. Merhum Üstadımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh Hazretleri, tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalpten maksat emraz-ı kalbiye ve afat-ı maneviyeyi izaledir buyurmuşlar. Sohbetlerinde kalp konusuna ağırlık vermişlerdir. Musa Efendi Kuddise Sirruh Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri Üstadımızdan bahsederken, kalp mevzuunda ısrarla dururlardı. Bilhassa hak yolcularının ihlaslı, müstakim, zeki, nazik, edepli, fedakar, sehavetli, merhametli, herkesle geçimli, hulasa, tam manasıyla ahlak-ı hamide sahibi olmasını arzu ederlerdi buyuruyorlar. Yine Musa Efendi Hazretleri, Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah kendine kul yapmış, Habibi edibine ümmet yapmış, bizi bu güzel ve âli yola sevk etmiş. Bundan büyük saadette mevzu bahis olamaz. Tekrar elhamdülillah. Elhamdülillah devrimizde herkes Allah Teala'yı arıyor. Cemiyet bunalım içinde, sıkıntı içinde, huzursuzluk içinde. Ne yapacağını bilemiyor. Hakikaten kendini kurtaracak şeyi arıyor. Hatta bu sebepten birçok kimseler bozuk itikatlı yerlere dahi teslim oluyorlar. Bu bunalımda hayrı şerri tefrik edemiyorlar. Elhamdülillah bizim yolumuz belli, büyük veliler yolu. Üstazımızın Mahmud Sami Hazretlerini bilenler bilir. Kendisi kibarı ehlullahın en yüksek derecesi olan Sultanül Arif'indi. Cenab-ı Hak bizleri bu büyük Allah dostlarının yoluna sevk etmiş. Yalnız bizler gelişi güzel bilgisizlik içinde hareket edecek olursak bu yoldan istifade edemeyiz. Yolun adabına muhakkak dikkat etmek lazımdır. Bize düşen vazife bu yolun icabı neyse onu yerli yerinde istismal etmeye gayret etmektir. Yoksa biz dünyaya başıboş olarak gelmedik. Gelişimizin sebebi var. Cenab-ı Hakk'ın biz Müslümanları böyle âli yola sevk etmesinin kıymetini bilmemiz lazımdır. Bizim yolumuz büyük veliler yolu, alalade, düzmece yapılmış bir yol değil. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ve emsali gibi Cenab-ı Hak dostlarının hayatlarına gıpta ediyoruz. Biz madem onları seviyoruz, onların yolundayız, gayret edildi mi Cenab-ı Hak aynı neşeyi bize de verir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazinesi geniş, olsa da olmasa da nasibimize göre olanı alırız. Yalnız bu hususları dikkatle yapacağız. Bu işi ciddi olarak seve seve yapalım ki terakki edelim. Bazı insan kinci olur, haset, tecessüs sahibi olur, kibirli olur. Bunlar Allah muhafaza etsin sevilmeyen ahlaklar. Fakat biz gönlümüzü Cenab-ı Hakk'a verdikçe güzel güzel hasletler teessüs eder. Şefkatli, merhametli, hoşgörülü oluruz. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı biliyoruz. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hakk'ın izniyle böyle güzel huylara dönüş yapmış oluruz. İşte bu yolun kıymetini bilelim. Mümkün olduğu kadar birbirimizi seveceğiz. İstidatlı olanlara da bu yolu tavsiye edebiliriz. Bir arkadaşımız var, kendisine bu yol nasip olmamış. Kendisine bu yolu tavsiye ederiz. O da girer. Onun sevabından biz de alırız. Marifetullah ilminde terakki, kalp, gönül aleminin parlaklığına, temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet olursa, sünuhat-ı Rabbani gönül alemine bütün bereketi ve rahmetiyle nüzul eder. Onlar da şunlardır. Kuvvetli ihlas sahibi olmak, samimi istikamet ehli olmak, gayretli sebatkar olmak, tam teslim olmak. Tasavvuf ehli, güzel ahlakla, sehavet, merhamet, nezaket, tevazu gibi güzel sıfatlarla muttasıftırlar. Herkesle geçimli olup, basiret ve teenni ile ileriyi görürler. Her hatta hareketleri Kur'an-ı Kerim ahkamına ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlak, adab ve efaline uygundur. Bunlar Allah Teala ve Tegaddes Hazretlerini ve Habibi Edibini canlarından, mal, mülk ve evlatlarından daha fazla severler. Eğer bunlara sevgi, sevgi kasesinden içirilmemiş olsaydı, bu yüce bilgi ve makama ulaşamazlardı. Kalp terbiyesinde mesafe kat etme, diğer bütün faaliyetlerde olduğu gibi beşeri gayretlere Allah'ın nusret, lütuf ve keremlerinin inzimam etmesiyledir. Zira beşeri gayret ve ameli salihler, manevi bir zemin teşkil etmekle beraber, ilahi lütuf ve yardımlara birer vesile mesabesindedir. Bu itibarla kul, bu yola girdiği takdirde Allah'ın lütuf ve keremine ümit bağlamalıdır. O ilahi lütuflar kendisini az veya çok mutlaka bir yere getireceği cihetle her halükarda kazanç muhakkaktır. El verir ki Cenab-ı Hakk'ın kuluna lütuf ve ikramda bulunmak için beklediği gayretler imkan nispetinde ortaya konulabilsin. Eskiler bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilebilen kısmından da vazgeçmek gerekmez derlerdi. Kalp terbiyesinde de böyle düşünmeli ve elden gelenin gerçekleştirilmesinde ihmalkarlık gösterilmemelidir. Tasavvufta yaygın bir darb-ı mesel vardır. Baba himmet, evlat gayret derler. Yani üstadından himmet, dua ve teveccüh bekleyen biri az çok bir gayret sahibi olmalıdır. Lütuf ve keremi sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın kalp terbiyesi hususunda da bir kuldan beklediği nefsini bilen Rabbini tanır hakikatinin muktezasınca ilahi azamet önündeki acziyet ve hiçliğini idrak ederek samimi ve halisane gayretlerde bulunmaktan ibarettir. Zira bu nefs mücadelesinde gayret kuldan, tevfikse Allah'tandır. Alaaddin Atar Kuddise Sirruh, Muhammed Parisa Hazretlerinden naklen şöyle buyurur. Bu yolun yüksek şahsiyetlerinin tevfiki çalışmak iledir ve muvaffak olan ancak çalışandır dediler. Salik'in de mürşidinden feyz isteği, mürşidin emri yolunda çalışması miktarınca elde edilir. Çalışmadan elde edilen manaların bekası olamaz. Mürşidin müride yönelişindeki tesir, mürid tarafından çalışıp derinleştirilmeyecek olursa sadece birkaç gün sürer. Mürşid, alakasız salike ne verebilir? Hocam, istifadeli bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Son olarak sizden bir dua istirham ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Bizleri sevip razı olduğu söz ve amellerde muvaffak eylesin. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Bizleri cehennem azabından muhafaza buyursun. Ey Rabbimiz! Hesapların görüleceği o gün bizleri, ana ve babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Değerli dinleyenlerimiz, Selami Şenel Hoca'yla gerçekleştirilen mülakatın 3. ve son bölümünü paylaştık sizinle. Medeniyetimizin temeli Kur'an ve Sünnettir başlığıyla yer almış Altınoluk Dergisi'nin Ağustos sayısında. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi de Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Anlam ve Gaye Problemi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Özellikle günümüzde önceki dönemlere nispetle büyük bir anlam ve gaye krizi yaşanmaktadır. Teknolojinin sağladığı sınırsız fırsat ve imkanların sarhoşluğu içinde kendisini adeta kaybeden insanlık, gittikçe metafizik alemle ilgisini kesmekte, doğumla ölüm arasına sıkışmış bir hayatın çarkları arasında dönerken, gerçek anlamda insanı insan yapan, onu sadece ekonomik varlık olmaktan çıkaran, hayata anlam katan, öldükten sonra da var olmanın zevkini tattıran, iman ve amel üzerinde tefekkürden uzaklaşmaktadır. Modern hayatı yönlendiren genellikle teknolojidir. Teknoloji ise sadece üretimi, verimi ve maddi hayatı kolaylaştırıcı ve zenginleştirici imkanları sağlamayı hedefler. Adalet, ahlak, inanç ve iyilik gibi insani değerleri ön planda tutmaz. Modern insanın anlam ve gaye krizi içinde yaşamasının en önemli sebebi, anlam ve gaye odaklı bir hayat felsefesinden mahrum olmasıdır. Makinenin ruhu olmadığı gibi makinalaşan insanın da ruh ve gönül dünyası gün geçtikçe çoraklaşmakta, medeniyet, madeniyet ve bedeniyete dönüşmektedir. Ruhsuz bir ceset kadavradan ibaret olduğu gibi maneviyatsız bir medeniyet de demir, çelik ve betondan ibarettir. Anlam ve gayesizliğin temelinde Allah'a ve ahiret gününe inançsızlık yatmaktadır. Varlık ve hayata iki açıdan bakılır. Ya tesadüf veya yaratılış. Tesadüfe inananlar daha baştan varlık ve olaylarla ilgili bütün plan, program, maksat ve hedefleri inkar etmiş olurlar. Zira tesadüf belli bir plan ve programa dayanmayan, makul ve ahlaki hedefler göstermeyen, rastgele oluşan bir olgudur. Bu türlü olguların esiri olanın kainatta anlamı ve gayesi söz konusu olamaz. Maddeyi bütün varlığın başlangıcı ve yaratıcısı gören, yani Allah yerine maddeyi ikame eden materyalizm, düşünce tarihinde yeni bir şey değildir. Yunanlı filozof Demokritos ve Epikuros bu akımın öncülerindendir. Bunlara göre dünya bu hayatın başlangıcı olmadığı gibi alemin nizamında ve işleyişinde yaratıcının rolü yoktur. Her şey tesadüf zincirleri sonucu oluşmuştur. Problemin kaynağı varlık ve olaylara, sadece beş duyu ve akıl penceresinden bakmak, vahyi devre dışı bırakmaktır. Vahyin ışığı olmadan gaye ve anlam problemini çözmek mümkün değildir. Varlığın başlangıcı, özellikle de ölüm ve ölüm ötesi, cennet, cehennem, hesap, kitap, helal, haram, günah, sevap gibi hususlar ancak ilahi mesajla bilinebilir. Pozitif ilimler, varlık ve olayların oluş şeklini sebep-sonuç ilişkisine cevap verir. Fakat niçin sorusuna cevap vermez. Kendi varlığının farkında olmayan ve hangi amaçla yaşadığını bilmeyen birinin, kendi dışında ve ötesindeki yüce değerlerle bağlantı kurması beklenemez. Kendimizden başlayarak bütün varlık ve evrene doğru genişleyen bir bakış açısı sağlıklı düşünmenin en güvenilir yoludur. Düşünen ve kendi varlığının farkında olan bir insan şu soruları kendine sormadan edemez. Işığı ve karanlığı hangi sanatkar yarattı? Nereden geldim, niçin geldim ve nereye gidiyorum? Bu dünyadaki asıl görevim nedir? Ne yapmam gerekir? Varoluşumuz bir tesadüf değildir. İnsan bu dünyaya fırlatılan, kör kaderin elinde terk edilmiş, yalnız ve sahipsiz biri değildir. Varlığımızın bir sahibi olduğu gibi yaşamamızın da bir anlamı ve gayesi vardır. Bu dünyada gayesiz, başıboş yaşamak bir avarelikten başka bir şey değildir, diyen ünlü filozof Seneca, Sicilya valisine yazdığı mektupta şunları söylüyor. Ben evrenin başlangıcını araştırmayacak mıyım? Ben dünyanın yaratıcısının kim olduğunu sormayacak mıyım? Böylesine koca bir kitle nasıl olup da bir yasaya, bir düzene sokuldu? Bu darmadağınıklık maddeleri kim topladı? Karma karışık maddeleri kim ayıkladı birbirinden? Varlıklara kim belirli bir şekil verdi? Nereden geldiğimi ve yeryüzünde nereye gideceğimi bilmeyecek miyim? Ben büyük yaratılmışım, bedenimin kölesi olmaktan daha büyük şeyler için doğmuşum. Varlığa ve hayata anlam kazandıran, ezeli, ebedi ve kendisi mutlak olan ilim ve hikmet sahibi yaratıcıya iman etmektir. İmansızlık, anlamsızlıktır. Zerdüşt'ün sorduklarını aklı başında olan herkes sorar. Beni kim meydana getirdi? Dünya doğduğunda suları ve bitkileri kim yarattı? Rüzgarı ve bulutları kim düzene koydu? Bir oğul doğduğunda babasının kalbine sevgiyi kim koydu? Dünyanın bir anlamı vardır demek, Tanrı her şeyin ilk sahibi ve son gayesidir demektir. Kur'an-ı Kerim, anlamsızlığın ve gayesizliğin kalın perdesini yırtmakta, önümüze aydınlık bir ufuk açmakta, her şeyin bir plan ve programa bağlı olarak yaratıldığını bize en berrak şekilde göstermektedir. Canlı, cansız bütün varlıkların nasıl yaratıldığına, göğün direksiz olarak nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayılıp serildiğine, her türlü bitkinin nasıl yetiştirildiğine dikkatimizi çekmektedir. Alemde her şey hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcının varlığını işaret etmektedir. Müminler için göklerde ve yerde Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren nice deliller vardır. Gerek sizin yaratılışınızda, gerekse Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanacak bir toplum için nice deliller vardır. Geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın gökten yağmur indirip onunla yeryüzüne ölümden sonra diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için nice deliller vardır. Düşünüp ibret almak, varlık ve olayların anlamı ve hikmeti üzerinde düşünmek, bunlardan ders ve ibret almak insan olmanın gereğidir. Akıl ve duyu organları bunun için vardır. Allah'a ve ahirete iman hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatıyor ve anlamlandırıyor. Ebedi varlık ışığıyla ebedi yokluk karanlığını dağıtıyor. Allah'a iman yanında ahirete iman hayata anlam kazandıran en parlak unsurdur. Ölüm her şeyin son bulduğu bir kara delikse, iyilik, kötülük, zalimle mazlum, katille maktul arasında sonuç itibarıyla bir fark kalmıyor demektir. Herkes aynı karanlık sonuca ve hiçliğe mahkumsa, feragat ve faziletli, dürüst ve namuslu olmanın ne anlamı kalır? İnsan vicdanı haksızlıklara isyan eder. İyilik ve kötülüklerin karşılıksız kalmasını asla kabullenemez. Bu dünyada adaletin tam olarak gerçekleşmediği malumdur. Adaletin tam olarak tecelli edici bir ahiret alemi yoksa, herkesin bu dünyada yaptığı yanına kâr kalacaksa, bundan daha korkunç bir tablo olamaz. Allah adildir, ilim ve hikmet sahibidir, hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Varlık ve hayat onunla anlam kazanıyor. Yoksa o kötülük yapanlar, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir mi tutacağımızı sandılar? Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara haksızlık edilmez. Câsiye Suresi 21-22. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Anlam ve Gaye Problemi başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam son olarak değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle programımızı nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.